Yaratılış, Gor Vidal, Literatür Yayınları 1. Basım, Mart 2005, Türkçe'ye çeviren Latif Boyacı. Bu kitap 788 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 18 Ağustos 2010. Okuyan Pelin Başak. Dünya nasıl yaratıldı? Yama bir çocuk istiyordu. Fakat Yima kardeşiyle ilişkiden korkuyordu. Sonunda erkeği kendisiyle yatması gerektiğine ikna etti. Böylece insan soyu ortaya çıktı. Peki ama ikizleri kim yarattı? Ariler, Tanrı Brahma'nın çıktığı bir yumurtadan söz ederler. Peki yumurta nereden geldi? Bilmiyoruz, zaten önemli değil. Bizler bir fili tanımlamaya çalışan altı kör gibiyiz. Cyrus Spitama, yani romanın kahramanı, insanoğlunun kafasını asırlardır meşgul eden bir varoluş ve yaratılış sorusunun cevabını arıyor roman boyunca. Persli bir prensin ve Yunan bir büyücünün oğlu olan Cyrus, Peygamber Zerdüş'ün torunu, Büyük Kral Xerkes'in yakın dostudur. Hakikat yoluna inanan ama nerede bulunduğunu bilmeyen bu adam, Hindistan, Çin ve Yunan saraylarına büyük elçi olarak gönderilir. Perikles, Pisagor, Gosala, Konfüçyüs ve Buda'dan değişik felsefelerin ve dinlerin yaratılış üzerine hikayelerini dinler. Bu arada M.Ö. 5. yüzyılda farklı coğrafyalardaki gündelik hayatı yakından gözlemler, tapınakların ve sarayların kapılarını aralayıp yılan oynatıcılarından şeytan tapıcılara, yol açıcılardan tapınak fahişelerine, farklı ve gizemli dünyalara doğru bir yolculuğa çıkar. Anthony Burgess'in yaşayan en büyük tarihsel romancımız dediği Gor Vidal'in kaleminden çıkmış tarihsel açıdan zengin ve ironik göndermelerle dolu, sürükleyici ve eğlenceli bir felsefe romanı. Yazarın notu. Milattan önce 5. yüzyılda yaşayan insanlar için Hindistan, İndus Nehri üzerinde bir Pers eyaletiydi. Öte yandan Çin'in şu an Çin olarak bilinen yerde birbiriyle çatışan çok sayıda prenslikten biriydi. Daha net olması açısından Hindistan sözcüğünü sadece Ganj Ovası'nı değil, şu an Pakistan ve Bangladeş isimlerini taşıyan bölgeleri de tanımlayacak şekilde kullandım. Bu dönemde Çin ismini kullanmak yanlış olacağından, Yangtze ve Sarı Irmaklar arasında kalan devletleri tanımlamak için çok eski bir sözcük olan Kata'yı tercih ettim. Akdeniz ve Konfüçyüs gibi varlıklar için mümkün olduğunca İngilizce'deki çağdaş sözcükleri kullandım. Öte yandan talihsiz Afganistan ve aynı derecede talihsiz İran için eski isimleri olan Baktra ve Pers ülkesi sözcüklerini kullandım. Uzaklıkları ölçmek için ise metrik olmayan mil ölçüm birimini kullandım. Tarihlere gelince öykücü, olayları, henüz tarihin babası olarak bilinmeyen Herodot'a cevap vermeye başladığı zamanla bizim M.Ö. 20 Aralık 445 olarak isimlendirebileceğimiz tarihin akşamıyla ilintilendirme konusunda oldukça titizdir. Giriş. Roma Caniculum Tepesi'ndeki Amerikan Akademisi Kütüphanesi'nin kitap yığınları içerisinde M.I. Finley ile yüz yüze geldim. The World of Odysseus, iki kuşak klasik bilim insanları bir yana, benim üzerimde büyük etki yapmıştı. Titus Oates'in 1649-1705 yıllarında yaşamış politik ve dini komploları, yalan ve demagojileriyle bilinen İngiliz din adamı, ruhunun hakim olduğu 50'li yıllarda ana yurdundan sürülen Amerikalı bir akademisyendi. İngiltere'ye yerleşti, M.Ö. 5. yüzyıl Yunan dünyası ile ilgili en önemli otorite oldu. Birbirimizi kibarca övdük. Julian adlı romanım çok hoşuna gitmişti. Ona yaratılış için kendisinden çok şey ödünç aldığımı söyledim. Ona Zerdüş hakkında yazan meslektaşlarından birini sordum. Güvenilir biri miydi? Bu alandaki en iyisi, dedi Finley. Büyük takma dişleri ağzında hafifçe kımıldadı. Tabii ki hepimiz gibi o da çoğunu kendi uyduruyor, diye ekledi. Şimdi her ahmağın da bildiği gibi tarihsel roman ne roman ne de tarihtir. Tarih, dipnotlar ve o alanda uzmanlaşmış başkalarından yapılan titiz alıntılar anlamına gelirken, ciddi bir roman okulda ders verenlerin ve zina edenlerin günlük hayatlarından söz eder. Eğer bunlar İngiliz akademisyenlerse Amerika ya da Zaire'ye gider ve komik bir kültürel şok yaşarlar. Ne gariptir ki hayal gücü günümüz romanlarında pek hoş karşılanmıyor. Ama işaret ve imgelerle yapılan edebi teori gösterileri pek okunabilir olmasa da kolayca öğrenilebilir şeylerdir. Son yüzyıla kadar imgesel edebiyatın ana hattı tanrılar, kahramanlar ve bir halkın kralları ile ilgili hikayeler olmuştu. Oşelius'tan Dante'ye, Shakespeare'e, Tolstoy'a kadar saraylarda ya da Olympus'ta olup bitenler şiir, düzyazı ve dramda öykünün ana hattını teşkil etmişti. Saul Bellow'un Herzog'undaki bir karakterin belirttiği gibi 1840 yılları civarında romanın bayağılaşmış olmasının çok acı olduğunu sanıyorum. Profesör Herzog bu noktada şunu sormaktadır. Peki bu duruma düşmeden önce nerede duruyordu? Bu sorunun cevabı masallarda veya tarihte ya da arkamızda kalan öykülerdedir. Bu anlamda tarihsel romanlara kişisel olarak önem vermemekle beraber tarihi geçmişte kök salmış hikayeler yazmak için okumak zorundayım. A Search for the King'i yazmaya heveslendim. Çünkü bana çok çekici bir aşk hikayesi olarak görünüyordu. Blondel ve altın kalpli Richard'ı yeniden yaratmam tarihten çok şiirseldi. Öte yandan Julian'ı yazmam yıllar aldı. Ve Hristiyanlığın bir anlamda bir dizi 4. yüzyıl meclisinde nasıl icat edildiğini tanımlamam temel kaynakların ayrıntılı incelemesine dayanıyordu. Tek tanrıcılığın hiçbir zaman hayranı olmadığımdan dinden dönmüş imparator ideal bir kahramandı. Kitap yayıncımı şaşırtacak şekilde çok beğenildi ve hala birçok dilde okunmayı sürdürmektedir. İnsanlar tabii ki sadece Julian'ı değil dönemi de ilgi çekici bulmaktadır. Sonra dünyada en az bilinen ve benim için en değerli edebiyat ödülü olan ve Magna Gracia şehirleri tarafından verilen Greek Cultural Associations International Prize'ı aldım. Buna rağmen Magna Gracia'da yaşıyorum hala. Yaratılışla Finlay'in dönemine geri döndüm. 75 yaşına kadar yaşamış olsaydı insan Sokrat'ı, Zerdüşt'ü, Buda'yı ve Konfüçyüs'ü tanıyabilirdi. İnsanın bunu yapabilmesi oldukça ihtimal dışıdır. Çin o zamana kadar ayak basılmamış İpek yolundan hala çok uzaktı. Fakat ben, tarihler en hafif deyimiyle muğlak olan, Zerdüşt'ün Pers torunu olan bir karakter yarattım. Cyrus Sipitama, Büyük Kral Dara, sonra da varisi Xerxes tarafından elçilik göreviyle dışarı gönderilir. Bu öykü en azından karşılaştırmalı din ve ahlak sistemleri alanında bir çarpışma seyridir. Ayrıca gerçekten ciddi düşünenler için Yunan, Pers, Hint ve Çin toplumlarında faks makineleri ya da gerçekte bu dört toplum arasında düzenli bir iletişim olmamasına rağmen faiz oranları %20 oranlarında geziniyordu. Amerikalı yayıncı bu kitaptan hiç hoşlanmadı. Böylece kitap daha yayın evinde baltalandı. Sonra herkesi şaşırtacak biçimde en çok satanlar listesine girdi. Konfüçyüs'le ilgili değişken parti siyaseti nedeniyle hiçbir zaman tercüme edilmemekle birlikte kitabın Pekin'de büyük merak konusu olduğu söyleniyor. Tarih yerine neden tarihsel kurgu? Çünkü çok uzun yıllar önceki dönemleri ele alırken Finlay'in de açık kalplilikle kabullendiği gibi tarihin çoğunu yaratmak zorunda kalırsınız. Ayrıca tarihsel imgelem olmadan geleneksel tarih bile değersiz olacaktır. Son olarak bir model oluşmaya başladığında insanı heyecan sarar. Yaratılış, Noam Chomsky'nin en beğendiği kitaplardandır. Onun dil bilim alanında yaptığı çalışmalar, dilin insan beyninin doğal parçası olduğunu ve her çocuğun makul düzeyde bir dil öğrenmeye yetenekli olarak doğduğunu göstermiştir. Chomsky, benim dört ayrı okur-yazar toplumun yaklaşık aynı zamanda sözlü iletişim sistemlerinden vazgeçerek her şeyi yazıya geçirmeye başladığını şaşkınlıkla tespitime dikkat çekmiştir. Bu tek ayrıntıdan Chomsky gibi ben de insan soyunun belki de bir bebek gibi programlandığını ve insan soyunun tek bir bireyin çocukluktan ergenliğe, erişkinliğe ve sonra ölüme geçişi gibi evreden evreye geçtiğini anladım. İrkiltici soru şudur, şu an neredeyiz? Orta dönem mi, geç dönem mi yoksa ne? Tarihte bugün için çıkarılacak bir ders var mıdır? Hayır, bugün de tarihtir, araştırmayı ilginç kılan da budur. Gore Vidal, Ravello, 1993. Herodot, Odeon'da tarihini okuyor. 1. Körüm ama sağır değilim. Ne kör talih ki dün 6 saat boyunca sözüm ona bir tarihçiyi dinlemek zorunda kaldım. Atinalıların Pers savaşları olarak adlandırdıkları olaydan söz ediyordu. Anlattıkları o kadar saçmaydı ki, biraz daha az yaşlı, çok imtiyazlı olsaydım, Odeon'daki koltuğumdan kalkarak ona cevap verir ve bütün Atinalıları şaşırtırdım. Yunan savaşlarının kaynağını ancak ben bilirim. O bilemez. Nasıl bilebilir ki? Bir Yunan da bilemez bunu. Hayatımın büyük bir bölümünü Pers sarayında geçirdim ben. Şimdi bile bu 75 yaşımda büyük krala hizmeti sürdürüyorum. Aynen babası ve sevgili dostum Xerkes'e ve ondan önce de Yunanlar tarafından bile büyük Dara olarak bilinen bir kahraman olan babasına hizmet ettiğim gibi. Acıklı okuma, tarihçimizin sert doğrulu aksanıyla daha da az çekici hale gelen ince monoton bir sesi vardır. Nihayet sona erdiğinde 18 yaşındaki yeğenim Demokrit arkada kalıp Perslere iftira eden bu adamla konuşup konuşamayacağımı öğrenmek istedi. Konuşmalısın dedi. Herkesin gözü sende. Kızgın olduğunu biliyorlar. Demokrit burada, Atina'da felsefe öğrenimi görüyor. Bu onun tartışmaları sevdiği anlamına geliyor. Bunu bir yere yaz. Demokrit. Neyse, siz istediğiniz için anlatıyorum. Yunan savaşlarının nasıl ve neden başladığını. Siz de dahil olmak üzere kimseyi bundan mahrum kılmayacağım. Neredeydim? Odeon'da. Körlerin o acı gülümseyişiyle gülümsedim. Bu, dikkatsiz şairlerin biz körlerin ifadesini tanımlayış şekline uygundu. Ben görebiliyorken de körlere pek dikkat etmezdim. Öte yandan yaşlanacak kadar uzun yaşayacağımı ummuyordum. Hele kör olacak kadar hiç. Ne var ki 3 sene önce göz bebeklerime inen beyaz bulutlar aniden donuklaştı. Gördüğüm son şey parlatılmış gümüşten bir aynadaki bulanık yüzümdü. O zaman Sus'ta büyük kralın sarayındaydım. İlk önce odanın dumanla filan kaplandığını sanmıştım. İyi ama yaz mevsimindeydik ve hiçbir yerde ateş yanmıyordu. Bir an kendimi aynada gördüm. Sonra kaybettim görüntümü. Artık hiçbir şey görmüyordum. Bir daha da hiçbir şey göremedim. Mısır'da doktorlar göze inen bu bulutları kaldırdığı söylenen bir ameliyat yapıyorlarmış. Ne var ki Mısır'a gidemeyecek kadar yaşlıyım. Hem bu hayatta göreceğimi zaten gördüm. Kutsal ateşi, Ahura Mazda'nın yüzünü görmedim mi? İran'ı, Hindistan'ı ve uzak Katay'ı da gördüm. Benim gördüğüm kadar çok yer hiçbir insan görmemiştir. Konu dışına çıktığımın farkındayım. Fakat bu yaşlıların alışkanlığıdır. 75'indeki babam bir cümleyi diğerine bağlamadan saatlerce konuşurdu. Cümleleri birbirinden tamamen kopuktu. Fakat bir bakmışsınız hakikat elçisi Zerdüşt olmuş ve taptığı tek tanrı elçisi Zerdüşt gibi varlıkların bütün yönlerini aynı anda taşımak zorunda kalmış. Eğer anlattıklarından bir parça anlam sezseydiniz sonuç oldukça esinleyici olurdu. Demokrit benden Odeon'u terk ederken olup bitenleri kaydetmemi istiyor. Pekala, nasıl olsa yorulacak olan sizin parmaklarınız. Sesim beni hiç terk etmez, hafızam da öyle. En azından şimdiye kadar öyleydi. Herodot ve Halikarnas bundan 30 yıl önce Salamis'teki Pers bozgununu anlatmayı bitirdiğinde sağır edici bir alkış kopmuştu. Bu arada Odeon'un akustiğinin de ürkütücü olduğunu söylemeliyim. Öyle görünüyor ki yeni müzik salonunu eksik bulan sadece ben değilim. Tınıdan anlamayan Atinalılar bile değerli Odeonlarında bir şeylerin eksik olduğunu bilirler. O Odeon ki bütün Yunan şehirlerinden ortak savunma için toplanan paralardan harcama yapan Perikles'in emriyle bu yakınlarda yazılı tarihe sokulmuştur. Yapının kendisi Pers'in Yunan'a karşı düzenlediği son seferde her nasılsa Yunanların eline geçen büyük kral Xerxes'in çadırının taştan bir kopyasıydı. Bizi küçümser görünürler, sonra da bizi taklit ederler. Demokrit beni müzik salonunun girişine yönelttiğinde her yandan Pers elçisi ifadesini işittim. Bu hırıltılı heceler Atinalıların kendilerini rahatsız eden veya sıkan kimselerin isimlerini düzenli aralıklarla üzerlerine yazdığı kırık çanak çömlek parçaları gibi kulaklarıma çarptı. Bu seçim veya ret oylamasında en çok oy alan kişi 10 yıllık bir süreyle şehirden sürülür, oldukça şanslıdır. Kapıya doğru yürürken işittiğim yorumlardan birkaçını aktarayım. Bahse girerim işittiğinden hoşlanmadı. Xerxes'in kardeşi değil mi? Hayır, o bir mecusi. O da ne? Pers bir rahip. Onlar yılan ve köpek yerler. Ve kız kardeşleriyle anneleri ve kızlarıyla yatarlar. Ya erkek kardeşleri, babaları ve oğulları? Çok açgözlüsün Glaukon. Mecusiler hep kördür, öyle olmak zorundadırlar. Bu onun torunu mu? Hayır, aşığı. Sanmıyorum, Persler bizden farklılar. Evet, onlar savaşları kaybeder, biz ise kaybetmeyiz. Nereden biliyorsun? Xerxes'in gerisin geri Asya'ya gönderdiğimizde sen doğmamıştın bile. Şu çocuk bayağı yakışıklı. O Yunan öyle olmak zorunda. Hiçbir barbar bu kadar yakışıklı olamaz. O Abderalı, Megakreon'un torunu. Bir sürüngen, ayak takımından bir pislik. Zengin bir pislik. Trakya'daki gümüş madenlerin yarısının sahibi. Geride ve nispeten sağlam kalan duyularımın ikisinden dokunma ve koku alma, birincisi hakkında pek fazla bir şey anlatamayacağım. Tek söyleyebileceğim, Demokrit'in sağ elimle sıkı sıkıya kavradığım güçlü kolu. Fakat ikincisine gelince, yazın Atinalılar pek sık yıkanmaz. Kışın ise, ki şu an yılın en kısa gününün bulunduğu haftadayız, hiç yıkanmazlar. Yedikleri de sadece soğan ve Homeros zamanından kalma tuzlanmış balıktan ibarettir. İtilip kakıldım, nefesleri yüzümde hissettim, hakarete uğradım. Pek tabii ki Atina'da büyük kralın elçisi olarak bulunmamın tehlikeli ve oldukça da karmaşık iş olduğunu farkındayım. Tehlikeli çünkü bu değişken insanlar herhangi bir anda bir erkek vatandaşın fikrini söyleyebileceği ve en kötüsü oy verebileceği bir toplantı düzenleyebilir. Vatandaşlar şehrin ahlaksız veya çılgın birçok demagogundan birine dinledikten sonra kutsal bir anlaşmayı bozabilme becerisini kazanır. Aynen bundan 14 yıl önce Perslerin Mısır eyaletini fethetmek için bir sefer düzenleme kararı vermeleri gibi. Aşağı yukarı bozguna uğramışlardı. Bu macera iki misli utanç vericiydi. Zira 16 yıl önce bir Atina elçilik heyeti Perslerle kalıcı bir barış yapmak amacıyla Sus'a gelmişti. Baş elçi Atina'nın en zengin adamı olan Kalias'tı. Sırası gelince bir anlaşma metni hazırlandı. Atinalılar Anadolu'daki Yunan şehirleri üzerinde büyük kralın egemenliğini tanıdılar. Buna karşılık büyük kral Pers donanmasını Ege Denizi'nden çekmeyi kabul etti vesaire. Anlaşma metni çok uzundu. Aslına bakılırsa Persçe metnin yazımı sırasında gözlerime zarar verdiğimi düşünmüşümdür sık sık. Şuna şüphe yok ki katiplerin yazdığı her sözcüğü okumak zorunda olduğum o pazarlık aylarında beyaz bulutlar kalınlaşmaya başlamıştı. Mısır bozgunundan sonra Sus'a bir başka heyet gitti. Büyük kral muhteşemdi. Atinalıların anlaşmayı asıl Mısır eyaletini işgal etmekle ihlal ettikleri gerçeğini görmezden geldi. Bunun yerine hararetli biçimde Sparta ile olan dostluğundan bahsetti. Atinalılar dehşete kapılmışlardı. Oldukça haklı olarak Sparta'dan korkuyorlardı. Birkaç gün içerisinde her iki tarafın da asla kabul edemeyeceği anlaşmanın yürürlükte olduğu konusunda bir kez daha anlaşıldı. Ayrıca büyük kral, kendi deyimiyle Atinalı kölelerine olan inancının kanıtı olarak Atina'ya, babası Xerxes'in can dostunu Ben Cyrus Sipitama'yı gönderecekti. Tam olarak memnun olduğumu söyleyemem. Hayatımın son yıllarını bu soğuk ve rüzgarlı şehirde ve en az şehrin kendisi kadar soğuk ve fırtınalı bir halk arasında geçireceğimi hiç düşünmemiştim. Öte yandan bu söylediklerim sadece sana Demokrit. Aslında bu izah gün gelip de ölüp gittiğimde. Şu an beni yakıp tüketen ateş ve bu konuşmayı benim için olduğu kadar senin için de çekilmez kılan bu öksürük nöbetleri sonucu nihayet düşünce egzersizimi kaybettiğimde istediğin gibi kullanmam için büyük oranda sana. Öte yandan, evet sevgili dostum Xerxes'in öldürülüşü ve oğlu Artaxerxes'in tahta çıkışıyla Sus'taki durumum biraz sarsılır gibi oldu. Büyük kral bana karşı nazikse de önceki hanedanla saraydaki yeni insanların bana tam anlamıyla güvenemeyecekleri kadar çok özdeşleşmiştim. Biraz nüfus sahibiysem o da bir doğum vakasından kaynaklanıyor. Ben tek tanrı Ahura Mazda'nın Yunanca bilge tanrı peygamberi Zerdüşt'ün soyundan gelen son erkek torunum. Büyük kral Dara yarım yüzyıl önce Zerdüşlü'ye döndüğünden beri kraliyet ailesi bana her zaman saygıyla yaklaşmıştır. Bu da kendimi sahte bir peygamber gibi hissetmeme neden olmuştur. Her neyse zaten insanın kendi büyük babasını seçme şansı da yok değil mi? Odeon'un kapısında Tukidides tarafından durduruldum. Bu adam ünlü kayınbabası Cimo'nun 3 yıl önceki ölümünden bu yana Atina'da muhafazakar partinin liderliğini yapan endişeli bir yüz ifadesine sahip orta yaşlı biriydi. sonuçta Demokratik Parti'nin lideri Perikles'in tek ciddi rakibiydi. Buralarda politik isimlendirmeler pek kesin değildir. Her iki partinin lideri de aristokrattır. Fakat Son Cimon gibi belli soylular zengin toprak sahibi sınıfı desteklerken, Perikles gibi diğerleri 12 yıl kadar önce esrarlı bir şekilde öldürülmüş olan siyasi danışmanı Efialtes'in işini sürdürerek güçlendirdiği şehir çetesine çalışır. Tabii ki bu cinayetin sorumlusu olarak muhafazakarlar gösterilmişti. Eğer bu işi gerçekten yapmışlarsa tebrik etmek gerek. Hiçbir çete bir şehri yönetemez, imparatorluğu ise hiç. Eğer olduğunun tam aksine babam Yunan, annem Pers olmuş olsaydı, halkı korkutmak için Pers tehlikesi fikrini kullanmaya pek karşı olmasa da Muhafazakar Parti'nin bir üyesi olurdum. Cimon'un Sparta sevgisine ve bizden nefretine rağmen onu tanımış olmak isterdim. Buradaki herkes kız kardeşi Elpinise'nin karakter olarak ona benzediğini söyler. O mükemmel bir kadın ve sadık bir dosttur. Demokrit bana nazik bir ifadeyle yine konudan saptığımı hatırlatıyor. Ben de ona bütün saatler boyunca Herodot'u dinledikten sonra konular arasında mantıklı bir bağ aramayacağımı hatırlatıyorum. Bir çekirge nasıl sıçrarsa o da aynı şekilde yazıyor. Tukidides benimle Odeon'un girişinde konuştu. Umarım dinlediklerimizin bir nüshası Sus'a gönderilecektir. Neden olmasın? Hem kel hem de sıkıcıydım. Yani mükemmel bir büyük elçi. Büyük kral şaşırtıcı hikayelerden hoşlanır. Ayrıca destanlardan da anlar. Öyle görünüyordu ki yeterince sıkıntı verici değildim. Tukidides'in ve yanındaki bir grup muhafazakarın hoşnutsuzluğunu sezebiliyordum. Atina'daki parti liderleri öldürülme korkusu nedeniyle tek başlarına nadiren yürüyüşe çıkarlar. Demokrit bana ortasında ya tolgalı bir soğan ya da al renkli bir ay gözüken gürültülü bir grup insan gördüğümde bunlardan birincisinin Perikles, ikincisinin Tukidides olduğunu söylüyor. Şehir rahatsız edici biçimde soğan ve sonbahar ayı arasında bölünmüştür. Bugün kırmızı ayın günüydü. Her nedense tolgalı soğan Odeon'daki okumaya katılmamıştı. Bunun nedeni Perikles'in kendi binasındaki akustikten utanıyor olması olabilir miydi? Ama unutuyorum, Atinalılar utanma duygusunu pek bilmezler. Bugünlerde Perikles, sanatçılar ve inşaatçılar topluluğu Akropolis'te Athena için bir tapınak inşa ediyor. Bu Perslerin 34 yıl önce yerle bir ettiği kılıksız tapınağın yerine geçecek muazzam bir yapı olacak. Herodot bundan pek söz etmiyor. Yani şimdi dinlediğimiz anlatımın yanlış olduğunu mu söylemek istiyorsun elçi? Tukidides'in tavrı küstahçaydı. Sarhoş olduğunu bile söyleyebilirim. Her ne kadar biz Persler törensel haoma, zerdüşlerin mest olmak için kullandıkları çubukla içilen bir ot, zerdüşte göre baoma hayatı yenileyen bir güçtür. Ona saygı gösterenleri sağaltır. Saygısızlık edenleri kısırlaştırır. Kullanımı yüzünden çok içmekle suçlansak da hiçbir Persi Atinalılar kadar sarhoş görmedim. Bu arada şunu da itiraf etmeliyim ki bir Atinalı bile bir Spartalı kadar sarhoş olamaz. Eski dostum Sparta kralı Demaratus, Spartalıların şarabı susuz içmediklerini, bunun kuzeyli göçebe kabillerin, Dara'nın yurtları İskitya'yı yerle bir etmesinden hemen sonra Sparta'ya bir heyet göndermesine kadar sürdüğünü ve İskitlerin Spartalılara şarabı susuz içmeyi öğrettiklerini anlatırdı. Tabii ki ben bu hikayeye inanmıyorum. Dinlediklerimiz sevgili genç dostum sen ve sanırım bu tarihçi de doğmadan olup bitenlerin farklı bir anlatım biçimi. Daha birçoğumuz Perslerin maratona geldikleri günü iyi hatırlıyoruz diyen yaşlı birinin sesi geldi arkadan bir yerlerden. Demokrit sesin sahibini tanımıyordu. Fakat insan bu tür yaşlı bir sesi yeterince sık işitir. Tüm Yunanistan'da belli yaştan yabancılar birbirlerini Büyük Kral Xerxes maratona geldiğinde neredeydin ve ne yapıyordun diye selamlarlar. Sonra birbirlerine yalan söyleyip dururlar. Evet dedim, o eski günleri hala hatırlayanlarımız var. Yazık ki ben de onlardan biriyim. Aslında Kral Xerxes ve ben tam olarak aynı yaştayız. Bugün sağ olsaydı 75 yaşında olacaktı. Tahta çıktığında hayatın en güzel çağı olan 34'ündeydi. Oysa senin tarihçi, Xerxes'in Dara'nın yerine geçtiğinde acemi bir delikanlı olduğunu söylüyor. Küçük bir ayrıntı diye söze başladı Tukidides. Fakat Aşkilos'un Persler adlı oyunu kadar zevk verici tipik bir eser. Persleri yazarın antik Yunan nüktesini eğlenceli bulan kral için ben kendim çevirdim. Tabii ki bunların hiçbiri doğru değildi. Kral Xerxes kendisi ve annesinin Atinalıları güldürmek için ne derece komik bir şekilde taklit edildiğini bilmiş olsaydı müthiş derecede öfkelenirdi. Barbarların hakaretine uğradığımda tepki göstermemeyi kendime politika edindim. Bereket versin, benim hayatıma en kötü hakaretler pek düşmüyor. Bunları birbirlerine saklıyorlar. İlk Yunanlar birbirlerinden en az biz yabancılardan olduğu kadar nefret ediyorlar. Bu dünyanın geri kalan kısmı için oldukça hayırlı bir şey. Size mükemmel bir örnek. Bir zamanlar baş tacı edilen drama yazarı Aşkilos, şimdilerde beğenilen Sofokles'e bir ödül kaptırdığında o kadar öfkelendi ki Atina'yı terk edip en mutlu sona eriştiği Sicilya'ya gitti. Orada pençelerinde tuttuğu kaplumbağayı parçalamak için sert bir yüze arayan bir kartal, Perslerin yazarının kel başını bir kayaya benzetince kaplumbağayı salıvermişti gökten. Sonuç tabii ki ölümcül olmuştu. Tukidides en çirkin sahnenin başı gibi görünen kısma devam edecek gibiydi ki, genç Demokrit aniden bana doğru yürüyerek, büyük kralın elçisine yol verin diye haykırdı ve yol açıldı. Bereket versin, tahtrevanım sütuna girişin hemen dışında bekliyordu. Atina'nın yakılıp yıkılmasından önce inşa edilmiş bir ev kiralayabilecek kadar şanslıydım. Zengin Atinalılar tarafından bugünlerde yapılan evlerden daha gösterişli olmasa da daha rahat olduğunu kolaylıkla söyleyebilirim. İddialı mimarlar için hiçbir şey kendi doğup büyüdükleri şehrin yakılıp yıkılması kadar güçlü bir ilham kaynağı olamaz. Sart şehri büyük yangından sonra Krezus zamanında olduğundan çok daha mükemmeldir. Eski Atina'yı görmeme ve yeni Atina'yı da göremeyecek olmama rağmen özel mülklerin hala kerpiç tuğlalardan yapıldığı, sokakların çok nadir olarak düz olduğu ve asla geniş olmadığı, Odeon gibi, kamu binaların iğreti olsa da görkemli olduğu anlatılmaktadır. Şu anda inşaatın büyük bölümü şehrin sadece büyük kısmının değil, bu binanın da üzerine sarkan, Demokrit'in şiirsel ifadesiyle, aslan renkli bir kaya parçası olan Akropolis üzerinde yapılmaktadır. Sonuç olarak kışın, şimdi olduğu gibi günde bir saatten daha az güneş görmekteyiz. Fakat kayanın da kendi çekiciliği vardır. Demokrit ve ben çoğu zaman orada geziniriz. Ben harabe duvarlara dokunurum. Duvar ustalarının takırtılarını dinlerim. Gerçekten soylu olan herkesin er ya da geç kovulduğu gibi şehirden çıkarılmadan önce Akropolis'te yaşayan görkemli tiranlar ailesini düşünürüm. Son tiran olan kibar Hippias'ı tanırdım. Ben gençken sık sık Sus Sarayı'na gelirdi. Bugün Akropolis'in en önemli özelliği insanların tapar göründükleri tanrı heykelleriyle dolu evlere ve tapınaklara sahip olmasıdır. Tapar göründükleri diyorum çünkü bana göre Atinalılar eski şeylerin formlarını koruma hususunda gösterdikleri muhafazakarlığa rağmen özlerinde ateistlik taşımakta yahut Yunan kuzenlerimden birinin kısa süre önce pervasızca söylediği gibi insanı her şeyin ölçüsü olarak görmektedirler. Sanırım Atinalılar bunun gerçekten doğru olduğuna gönülden inanmaktadır. Sonuçta paradoksal da olsa hurafelere nadiren inanırlar ve kutsal şeylere saygısızlık yaptıklarını düşündükleri insanları katı şekilde cezalandırırlar. Birinci ayrımın sonu, sayfa 12.